Ayrım 24. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 290. Toplum onların sandığından tamamen farklıydı. Zihniyeti farklı. İşte Levi-Strauss'un üzerinde durduğu nokta bu. Strauss'un bu sosyolojik gözlemi bir takım tarihi gelişmeleri açıkladığı için tarihçiler için de önemli görüldü. Levi-Strauss bir de şunu kazandırmadı mı? Toplumların kendi yapılarının, kendi yaşam biçimlerinin kendileri için ideal olduğunu. Dışarıdan bakanlar olarak biz ilkel olarak değerlendirsek bile bu göreceli bir şeydir ve o kabile topluluk kendi içinde mutlu olabilir. Mutlu, ideal tabii. Bugün Huntington'un ifade ettiği gibi kültürler ve dinler arasındaki mücadele insandaki bu psikososyolojik davranışla açıklanır. Öyle bir ortamda bizim Cumhuriyet öncekisi dönemimize bakarsak, heyecan dolu, farklı fikirlerin dolaştığı bir ortam değil mi? Evet, Abdülhamit devrinde onun açtığı idadi mekteplerinde yetişmiş, Fransızca öğrenmiş bir aydınlar grubu var. Fransız kültürüyle tanışmış bir nesil. Fransız devrimine götüren aydınlanma felsefesinin, kanuni esasının, demokrasinin, insan haklarının büyülü değnek gibi ortalığı cennet yapacağını sanıyorlar. Türk toplumu neden geri kalmıştır diye düşünüyorlar. Doktor Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Kılıçzade Hakkı İçtihat dergisi tarafında Fransız aydınlanma çağı fikirlerini yayıyorlar. Fransa'da aydınlanma çağında Voltaire, Montesquieu dine karşı nasıl cephe aldılar? Bizimkiler de İslam'ı eleştiriyorlar. Mesela Hazreti Muhammed'in hayatına aykırı bir şekilde yazan Dozi'yi tercüme ettiler. Yasaklandı sonra. Bu gruptan Kılıçzade Hakkı, biz medeni olmak istiyorsak tam manasıyla batılı olmalıyız. Kılık kıyafetimizle, kullandığımız alfabeyle, hayat tarzımızla diyordu. Garpçılardan Kılıçzade Hakkı hatta bir garplılaşma dosyası yaptı. Orada Latin harflerinin, şapkanın kabulünü, kılık kıyafetin batılı olmasını tavsiye eden bir dosya. Atatürk'ten çok önce. Bu garpçılar Cumhuriyet ilan edildikten sonra TBMM'ye girdiler. Celal Nuri'nin garpçıların fikirlerini neşrettikleri İçtihat dergisi aydınlar tarafından hararetle okunuyor o zaman. Gerçekten memleketi kurtarmak iddiasında olan genç subaylar bu fikirlerden etkileniyor. Enver, Mustafa Kemal. Zaten memleket büyük bir siyasi bunalım içinde. Makedonya komiteci tahrikleri, dolayısıyla Rumeli'yi de kaybetme korkusu var. Enver, Mustafa Kemal gibi genç kurmaylar vatanı kurtarma arzusuyla yeni fikirleri benimsiyorlar. O zaman Enver gözdeydi. Padişahın kızıyla evlendi. Harbiye naziri oldu. O zamanın milli damatıydı. Fakat Mustafa Kemal de aynı sıralardan geliyor. Enver'in rakibi. Mustafa Kemal İttihat Terakki'den kendisini uzak tuttu. Neden? Enver ve rakipleri orada. Görüyorsunuz büyük tarihi gelişmeler nasıl küçük olaylardan kaynaklanmıştır. İki parlak Erkan Harp subayının Türkiye'yi kurtarmak için rekabeti. O kadar ki Mustafa Kemal Anadolu Harekatı'nı kontrol altına aldığı zaman, yani Sakarya'dan önce, Enver Orta Asya'dan Kafkasya'ya geldi. Mustafa Kemal başarısız olursa Kurtuluş Savaşı'nın başına geçmek umuduyla. Sakarya dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal'i TBMM Sakarya'ya gönderdi. Mustafa Kemal Sakarya'yı kazanınca Enver çekildi gitti. Günümüzde Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller'in rekabeti hükümet bunalımlarının temel nedenleri arasında değil mi? Gülüyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İttihat ve Terakki düştü. Enver, Talat ve Cemal Paşalar Almanya'ya sığındılar. Evet, bütün kötülüklerin İttihat Terakki'den geldiği düşünüldü. O zaman sarayın dikkati Mustafa Kemal'e döndü. Mustafa Kemal'i Anadolu'yu gönderdiler. Erkan-ı Harbiye, Türkiye'de her şeye hakimdi. İzzet Paşa Atatürk'ü destekliyor. Pontus kargaşası dolayısıyla onu Samsun'a gönderdiler. Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal. Aslında bir bakıma iddiaçıların fikirleri galip geldi de diyebilir miyiz? Saf dışı edilseler de garpçıların fikirlerini benimsemiş ve özünde aynı olduklarından. Felsefe itibariyle evet, ama o nasıl gerçekleşecek? Uygulaması farklı olacak anlamında. Yöntemleri mi farklıydı? Aynı okuldan gelen bu genç kurmaylar Celal Nuri'yi içtihadı okuyorlar, o fikirleri benimsiyorlar. Yöntemleri de farklı değil. Enver de bir takım milliyetçi tedbirler aldı, İttihat ve Terakki iktidardayken. Mesela alfabe inkılabı yapmayı denedi. Birkaç 10 yıl geri gidersek 31 Mart olayı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu konuda romanlar yazıldı, film yapıldı. Özetle tam olarak gerçekten bu bir gerici ayaklanması mıydı? Tarihi olayları yorumlarken dikkat etmek gerekir. Mesela ben size zamanımızdaki durumu bir özetleyin desem, siz kendi görüşlerinize, duyduklarınıza, okuduklarınıza göre bir yorum yaparsınız. Başkası tamamıyla farklı bir yorum getirebilir. Total history çok önemli bu yüzden. Tarih yazmak güç bir şeydir. Bakış zaviyesine göre değişir. Çok da kolay kişiselleştirebilirsiniz ama doğrusu bütün ayrıntıları görmek. Şimdi ikinci meşrutiyet devrindeki bu fikir ve siyaset hareketleri üzerinde en iyi eser Profesör Şükrü Hanioğlu'nun Jön Türklük ve Abdullah Cevdet üzerine ikinci meşrutiyet üzerine kitabıdır. Abdullah Cevdet çerçevesinde dönemi mi görüyoruz? Evet, bu devri inceliyor. Ana kaynaklardan yola çıkıyor. Bu devirde önemli bir gelişme ve oryantalizmdir. Yani Batı'nın Doğu'yu araştırma metotlarını benimseyen, tarihimize ve kültürümüze modern, garpçı bir yaklaşım. Bunu en iyi temsil eden kişiler de Fuat Köprülü, Ziya Gökalp ve Halil Ethem oldu. Köprülü, Ziya Gökalp'in tesiri altında genç bir müderristi o zaman. Oryantalistti o zaman Fuat Köprülü. Oryantalizmden demek istediğim kültür ve tarih konularına Batı'nın metodolojisine yaklaşmak. Köprülü sizin hocanız oldu. Siz ondan farklı bir yol mu çizdiniz? Yok, fark yok. Aslında onun yolunda gidiyoruz. Ama onun uğraştığı alan kültür tarihi. Madem sordunuz bakın. Ziya Gökalp ile aynı Darülfünun'da çalışıyorlar. Aynı dergiyi Milli Tetebbuları çıkarıyorlar. O dergide milli edebiyat üzerine Fuat Bey'in bir yazısı çıktı. Milli ruhu aksettiren aşık edebiyatı. Ziya Gökalp'e göre bir milleti yapan bütün kültür unsurları, dil, din, sanat, adetler, geleneksel kültürü oluşturur. Bunlar özel kültürü, o millete özgü halk ruhunu aksettirir. Fuat Bey bütün kariyerinde bu esas görüşe sahip olmuştur. Sarayı reddediyor ama orada da bir kültür var. Yok, onu reddetmiyor. O da kültürün bir parçası, yüksek çevrelerin kültürü. Divan edebiyatını da saray edebiyatında araştırmıştır. Fuat Bey kariyerinin belli bir noktasında Türk iktisat tarihini ele alıyor. Çünkü Ziya Gökalp'in sosyolojisine göre iktisat, yani maddi yaşayış şartları da kültürün bir parçasıdır. Din tarihi üzerinde durmuştur. İlk mutasavvıflar bu alanda bir şaheserdir. Ondan sonra halk edebiyatı antolojisi çıkardı. Fuat Bey incelediği devrin çocuğudur. Fransızcayı İdadi'de öğrenmiş. Ziya Gökalp'in sosyolojik bakışlarına tabi olmuş. Ziya Gökalp de milli kültür araştırmaları yapsa da Fuat Bey daha derin ve geniş inceledi. Fuat Bey'in bu faaliyeti kendisini üniversitede Darülfünun'da bir Türkiyat Enstitüsü kurmaya götürdü. Bugün devam ediyor. Türkiyat, yani Türkoloji, Batı'nın müsteşriklerin bulduğu bir kavram. Türkolojiyi Türkiyat diye çevirdi. Enstitüde tamamen batılı metotlarla çalışılıyordu. Bunun için de mesela Rusya'dan 5. Bartold'un davet etti. Bir seri konferans verdirdi. Yabancı dillerden güzel bir kütüphane kurdu. Yetiştirdiği öğrencilerden biri mesela Pertev Naili Boratov Folklor'da Abdülbaki Gölpınarlı tasavvuf ve tekke edebiyatı üzerinde çalıştı. Ali Nihat Tarlan saray edebiyatı üzerinde durdu. Fuat Bey merkezdir. Fuat Bey'in ve dolayısıyla Ziya Gökalp'in kültür araştırmalarını bir takım kollar halinde tayin etmelerinin daha sonra ikinci, üçüncü nesil üzerinde belirleyici tesiri vardır. Atatürk bir bakıma ortamı hazır buldu. Tabii, bu düşünce hareketleri Mustafa Kemal'e de ilham vermiştir. Köprülü Türkiye Tarihi diye bir kitap çıkardı tam 1923'te. 1924'ten önce Maarif Vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı oldu. Mustafa Kemal onun araştırmalarını takdir ediyordu. Çünkü yeni devletin felsefesine, kültür istikametine tam uygun bir bilgindi. Fuat Bey onun devrinde parladı. DTCF'yi kurduğunda ona ortaçağ kürsüsünü verdi. Türkiyat Enstitüsü devam ederken Köprülü Türk Hukuk ve İktisat Tarihi mecmuasını çıkarıyor. Çok faal. Evet, 1933'te çıktı bu mecmua. Köprülü o zaman Fransa'ya, Sorbonne'a davet edildi. Bir dizi konferans vermesi istendi. Konu olarak Osmanlı Devleti'nin kaynaklarını ele aldı. Batı'da yapılan yanlış yorumlamaları orada enine boyuna eleştirdi. Selçuklu kültürünü, tarihini iyi bilen birisi olarak Osmanlı medeniyetinin Anadolu'daki Yüksek Selçuk medeniyeti devamı olduğu tezini ileri sürdü. Evvelce anlattım. O zaman Batı'da Balkan Harbi'nden sonra Herbert Gibbons diye bir yazar çıkmıştı. Gaza yapan Türkmenlerin kültürü bir imparatorluk, devlet yaratacak seviyede değildir. Osmanlı Devleti'ni kuranlar Müslümanlığı kabul eden Rumlardı, diyordu. Bu tezi ünlü Arnold Toynbee de benimsedi. Toynbee Ankara'ya geldiği zaman SBF'de bir konferans verdi. Gibbons'ın bu eski teorisini benimsiyorsunuz ama o zamandan beri pek çok tetkikler yapıldı diye eleştirdim. Ne dedi size? İngiliz centilmen evet dedi, haklısınız. Münakaşa etmedi. Bu pasif müdafaa çok işe yarar bazen. Karşı tarafın eleştirilerine cevap verip tartışmaya girdiğiniz zaman ikna etmeye çabalarsınız. Müşkül duruma düşebilirsiniz. Eğer sağlam değilse teziniz ama. Sağlam bile olsa kavga etme durumuna gelebilirsiniz. Bundan kaçınmanın en iyi yolu, evet bir bakıma haklısınız deyip işin içinden çıkmak. O da öyle yaptı. Evet, bunu başka birisi, bir Türk hanımı da yaptı. Değerli sanat tarihçisi Emel Esin Hanım. Bir heyetle Kıbrıs'a gitmiştik. Emel Hanım kültür tarihçisidir. Kıymeti bugün sanat tarihçileri tarafından inkar edilse de büyük bir tarihçidir. Kıbrıs'ta Türk kültürü, Türk sanatı üzerine konuştu. Bir Rum, Dr. Kairis, hakaret edercesine varan tenkitler yaptı. Emel Hanım'ın kocası diplomattır. Babası Ahmet Ferit Tek'tir. Emel Hanım'dan sert bir cevap bekliyoruz. Edepsizlik etti çünkü karşı taraf. O ne yaptı? Evet dedi. Sizin görüşünüz böyleyse o da doğrudur. Gülüyor. Kairis çöktü yerine. Gülüyor. Böyle bir durum sizin de başınıza geldi mi hiç? Ben heyecanlı bir genç, bazı kongrelerde sert tenkitlere girişiyordum. Ankara'da bir sempozyumda yaşlı, değerli Profesör Taşner de vardı. Anadolu Yol Şebekesi araştırmalarını tenkit ettim. Aynı taktikle bana, evet doğru, sizin hakkınız var dedi. Ben kala kaldım. Gülüyor. Siz uyguladınız mı aynı taktiği? Bana haksız yere hücum edenler var. Bazen onları başka yönden bakarsak görüşleriniz doğru olabilir diyerek geçiştiriyorum. Sonradan dost oluyoruz. Mesela Doktor Ahmet Akgündüz ile tartıştık. O diyor ki, Osmanlı hukukunda daima şeriat hakim olmuştur. Benim eskiden beri tezim iki hukukun yan yana yaşadığı. Osmanlılar devlet vergi kanunları vesaire de şeriatten faydalanmamıştır. Hörfü adatı izlemiştir. O ısrarlıdır. O hukuk da şeriatın bir eseridir diyor. Tartışmaya girseniz sonuç alamazsınız bu konuda. İyisi mi evet deyip kısa kesersiniz. Doktor Akgündüz kendisi Osmanlı örfi sultani kanunlarını 9 cilt halinde yayınlayarak hukuk tarihimize büyük hizmette bulunmuştur. İkna etmek mümkün değil. Akgündüz dostumdur. ABD'ye gitti geldi. Diyor ki, Amerika'ya gittikten sonra öğrendim ki bizim tarihimize ait birçok yanlışları Halil İnalcık düzeltmiştir. Gülüyor. Köprülü'yü anlatıyordunuz. Evet, özür dilerim. Tarih dersi verir gibi uzun konuşuyorum. Önemsiz ayrıntılarla sizi yoruyorum. Olur mu? Çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Özetle demek istiyorum ki Batı metodolojisiyle Doğu kültürlerini, dinlerini araştırma, oryantalizm üniversiteye Köprülü ile girmiştir. O zaman oryantalizm tarihçilikte sanattakinden farklı. Edebiyatta mesela Topkapı Sarayı'nı, haremi, kenti fantezisini katarak az bilgiyle oryantalist bir şekilde Batı'nın hoşuna giden yanlarıyla ele alabiliyorlar. Resimde de var biliyorsunuz. Doğru. Oryantalist yaklaşımı şiddetle tenkit eden Edward Said var biliyorsunuz. Oryantalist yaklaşım sırf Batı'nın koloni siyasetine hizmet etmek için ortaya çıkarılmıştır diyor. Edward Said'den sonra oryantalizm aşağılayıcı bir mana aldı. Ama oryantalistler şark kültürlerine, diğer ilim dallarını araştırırken kullanılan bilim metodolojisiyle yaklaşırlar. Doğu kaynaklarını en doğru biçimde yayımlarlar. Oryantalistlerdir. Hazreti Peygamber'in söz ve davranışlarını tespite çalışan ilmül hadis var. Birçok yalancı hadis ortaya çıkmış. İslam'da hadislerin doğruluğunu tespit çok önemli bir araştırma disiplinidir. Bir hadis kimden menkuldür? Kim söyledi bunu? O kimden almıştır? Bunu ta Medine'ye kadar takip ederler. Sonra Kur'an'da geçen şu kelime, Hazreti Muhammed hayattayken hangi manaya geliyordu? Bunu araştırmak için mesela bilgin Arabistan çöllerine gidip kabileleri ziyaretle o kelimenin başka manalarını araştırıyor. Yani İslam'da Kur'an'ın doğru tesir için büyük bir gayret var. Öbür yandan Batı ilim metodolojisini izleyenler doğru sanılan birçok hadisin uydurma olduğunu ortaya çıkardı. Alman oryantalisti Joseph Schach, fıkıhta ekonomiye ait birçok ahkamın Roma, Bizans hukukundan geçtiğini ispat etti. Emevi hilafetinde Rumlar çalışıyordu. Defterler Rumca tutuluyordu. 700'den sonra yerini Arapça aldı. Kuvvetli bir Bizans-Roma tesiri vardı. Hukuk sahasında yerli kültürlerden alıntılar konusunu oryantalistler gösterdi. Tarih açıdan faydalı oldu. Koloni siyasetine de hizmet ediyor denebilir mi? Tabii. Hollanda mesela Endonezya'da hakim. Yerli Müslümanları idare için İslam hukukunu araştırıyor. En büyük İslam fıkıh alimlerinden bazıları Hollandalıdır. Oryantalizmin koloni siyasetine hizmet ettiği bu misal göz önüne alınırsa doğrudur. Ama Batı ilim geleneğinin, İslamolojinin gelişmesine büyük hizmetleri de ortada. Fuat Bey ile ailecek görüşüyor muydunuz? Ben gider gelirdim, evet. Fuat Köprülü'nün ilk eşinden oğlu Orhan Köprülü. İkinci hanımı kendi öğrencisi olan Behice Hanım'dı. Behice Hanım hangi bölümdeydi? Edebiyat bölümünde. Bir kızları oldu, Beyhan. Fuat Bey'in parti arkadaşlarıyla arası açılınca Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. 1957. Bilim hayatına dönemedi. Atatürk Bulvarı üzerindeki evinde bir kenara çekildi. Bilim hayatını da siyaset için durdurmuş üstelik, değil mi? Evet, hayata küskün. Bir gün Akay Sokak'tan geçerken bir dolmuş çarptı. Uyluk kemiği kırıldı, hastaneye kaldırıldı. İyi bakım yapılamadığından ameliyat sonrası kangrene çevirdi. Evinde dostları, eski öğrencileri ziyaret ediyordu. Köprülü ölümü bekliyor. Tasavvur edin, bir insan hayatta o kadar yüksek mevkilere çıktıktan sonra böyle kenara itilmiş, ölümü bekler durumda. Çok karamsardı. Bir gün Behice Hanım kızıyla bir davete gidiyordu. Ben de ziyaretine gitmiştim. Oğlu Orhan da oradaydı. Fuat Bey biraz şikayet dolu bir edayla oğluna hitap etti. Orhan, Orhan, sen benim gözüm, ayağım, kulağım, her şeyimsin diye bağırdı. Üstadımı, hocamı bu şekilde yatakta ölümü bekler görmek beni çok derinden üzüyordu. Eski talebeleri hocalarına yakınlık gösterip bir meşgale bulabilirlerdi üniversitede. Çok acıklıdır Fuat Bey'in sonu. Abdülbaki Gölpınarlı da hocanızdı ve iyi bir ilişkiniz vardı. Sonra Ankara'da da sürdü mü ilişkiniz? Balıkesir'den 1935'te ayrıldım. Orada 2 yıl kendimi hem şair hem edebiyat tarihçisi olarak hocamdı, anlatmıştım. Baki Bey'den klasik edebiyat sahasında çok istifade ettim. Arkadaşça bir ilişki oluştu aramızda. Bir gün felsefeden, tasavvuftan konuşurken ben müspet ilmin lüzumundan bahsettim. Fizik ilimleriyle kainatı daha iyi tanırsak Tanrı'ya daha yaklaşırız. Yani ilim bizi Tanrı'ya yaklaştırır dedim. Bir çiçeği aldı. Şundaki mükemmelliğe bak. Tanrı'yı bu çiçekte görebilirsin dedi. Bir şair, nakşa bak, nakkaşı gör der. Baki Bey sonra AÜ'ye profesör oldu. Abdülbaki kabına sığmayan bir insandı. O sıralarda divan edebiyatının yapay bir edebiyat olduğunu yazdı. Bir ara komünizme merak sardı. Her şeyinde aşırı bir insandı. Evlenmemiş, derviş meşrep. Üniversite hayatına intibak edemedi. Çabuk kızar, bağırır, çağırır. Üniversiteyi bıraktı. Üsküdar'da bir eve yerleşti. Din ilimleri, tasavvuf üzerine çalışıp yayına verdi kendini. Yunus Emre, Kur'an tercümesi, tasavvuf, her konu üzerinde engin bilgisinden eserler fışkırdı. Çok eser yazdı. Geçimi için yazması lazımdı. En son onu Konya'da gördüm. Toplantı mı vardı? Bir toplantı vardı. Yaşı 80'in üzerindeydi o zaman. Bere giyerdi. Meşhur beresi. Meşhur beresi. Hayatınızda size yeni kapılar açan insanlardan biri oldu. Tabii, öğrencisi olmuşum. 30 sene kadar sonra tekrar karşılaşıyoruz. Bana bir arkadaş gibi muamele etti. Ondan çok şey öğrenmiştim. Benim İngilizce bir makalem vardır, Derviş ve Sultan başlıklı. Fatih devrinde yaşamış Osman Baba'nın velayetnamesi üzerinedir. Küçük Aptal adında bir dervişi var. Şimdi sizin yaptığınız gibi pirinin konuşmalarını, maceralarını tespit etmiş, bu velayetnameyi yazmış. O makalemde tasavvufu olan ilgimi görebilirsiniz ki bu ilgiyi Abdülbaki sayesinde edindim. 1972'de DTCF'den emekliliğiniz gündeme geldi. Erken bir emeklilik değil miydi?
Hayır, 30 sene sonra emekliliğim geliyor. Amerika'ya temelli 1972'de gittim.
Emeklilikten önceki yıllarda 1968-72 arasında SBF'de, DTCF'de hocalık yapıyorum. Talebe azgın. Hayatımız güvende değil. Ders veremiyorsunuz. Dersin ortasında gelip dersi basıyorlar. Dersi bitirmeden sınıf boşalıyor. Tatsız bir atmosfer. O zamana kadar Amerika'ya 10-11 kere davetli olarak gitmişim. Princeton'da bir dönem ders vermişim. Evet, 1967'de bir sömestr izinli sayıldım ve Princeton'a gittim. Orada ders verirken Classical Age'i yazdım. Evvelce anlatmıştım. Tarih sizi bambaşka dünyalara götürdü. Bütün bunlardan uzaklaştırdı belki. Hem masalsı bir yan var, hem gerçeklere ulaşıyorsunuz. Bu dünyayı sıkıcı buluyorsanız çok cazip. Tabii, edebiyatta beni daima çekti kendine. Balıkesir Muallim Mektebi sıralarında roman yazmaya başlamıştım. Konu, Bulgaristan'da bir Hristiyan kız ile bir Türk'ün romanı.
Roman bitmeden kaldı mı öyle?
Kaldı öyle. Belki bir yerlerde duruyordur. Konumuza dönelim. 1972'de sağ sol kavgaları yüzünden ne araştırmanın ne tedrisin tadı kalmıştı. Amerika'dan davetler geliyordu. Pensilvanya Üniversitesi 5 yıllık bir mukavele yapmak istedi o zaman. O yıl Pensilvanya'da da konferans vermiştiniz. Princeton'da aynı yıl. Osmanlı tarihi dersleri veriyorsunuz. Emekliliğinizin geldiğini biliyorlar tabii. Kaçırmak istemediler.
Doğru.
Oraya da gidiyorum. Davet ettiler. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde ilgilendi. Yahut ben müracaat ettim, hatırlamıyorum. Harvard'dan iki ders vermek üzere davet aldım. Amerikan üniversitelerinin usulü budur. Konuşmanızı dinlemek, sizi tartmak isterler. Orası için iki ders hazırladım ve 1971'de Harvard'a gittim. Öğrenciler, profesörler oradaydı. Annemarie Schimmel, V. Langer ve S. Shaw oradaydılar. Shaw, Kaliforniya'dan davet almış. Profesör olarak oraya gidiyor. Onun yeri açılacağı için Harvard bir profesör arıyor. Stanford, Shaw'a halef olarak gidecektim Harvard'da. Dersimi alkışladılar. Başarılıydı.
Ne anlatmıştınız, hatırlıyor musunuz?
Osmanlı devlet sistemi, sultanların kişiliği ve bazılarının. Middle East Center'ın başkanı konuşmamın sonuna bana herhalde bütün bu dokümanları gönderin, sizi alacağız dedi. Hayli cesaret verici. Harvard'a hazırlanıyorum. Mektup bekliyorum. Fakat 6 ay geçti, çıt çıkmıyor. Harvard'ın bir özelliği, bir hoca almadan önce o sahadaki belli başlı otoritelerin fikrini sorarlar. Profesör Franz Babinger'i hatırlarsınız. Baş düşmanım. Kavgalı benimle.
Eyvah, ona mı sormuşlar?
Ona da sormuşlar. O bunu fırsat bilip, dövemedim, hiç olmazsa kariyerini mahvedeyim diye tuz buz bir mektup yazmış. Gülüyor. O yüzden Harvard ilgisini kesmiş benimle. Bunu sonradan öğrendim. O arada iki kongrede Profesör William McNeil ile karşılaştım. Venedik'te ve Kemal Carpath'ın Madison'daki bir konferansında. Verdiğim konuşmaları dinledikten sonra bana Chicago'ya gelir misiniz diye teklifte bulundu. Kendisi Chicago Tarih Bölümünde. Tarih bölümüne çeşitli medeniyetler üzerinde eser yazmış yetenekli insanları toplamaya çalışıyor. Olur dedim. University Professor of Ottoman History olarak davet ettiler. University Professor ayrıcalıklı bir ünvan. Chicago'da 10 kadro, University Professor olarak doğrudan rektöre bağlı. O 10 kişi arasına Nobel kazanmış 2 iktisatçı girdi. Ben oradayken. Biri ünlü iktisatçı Milton Friedman. Gider gitmez Middle East Center'ın müdürlüğünü önerdiler. Reddettim.
Neden hocam?
Tüm kariyerim boyunca idari vazife kabul etmedim. Çünkü idari vazife ilmi yavaşlatır. Orada sabahtan akşama kadar oturacaksınız. Herkesin işiyle ilgileneceksiniz. Gerçek ilim sürekli yoğunlaşma ister. Dervişlerinki gibi. Beni senatoya seçmek, dekan seçmek istediler. Hiçbirini kabul etmedim. Biraz egoistçi ama zaten ben iyi bir idareci olamazdım.
Üniversiteye bağlı bir merkez miydi bu?
Evet. Center for Middle Eastern Studies, University of Chicago'ya bağlı bir merkez. Turkish Studies bölümü var.
Siz gittiğinizde 1970'lerde mi kuruldu?
Yok. 1965'te kurulmuş.
Bizde böyle bir merkez var mı?
Tabii. Birçok ilim kurumu, araştırma merkezi var.
Yakın ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi var mı?
Maalesef yok. CMES direktörlüğünü seçkin bir alime, Profesör Fazlur Rahman'a verdiler.
ABD'de yerleşmiş Pakistanlı meşhur İslam alimi. Fazlur Rahman Pakistanlı. Evet. Ünlü İslam alimi Mevdudi vardır Pakistan'da. Büyük alimdir. Tutucu sayılır. Fazlur Rahman Atatürk inkılaplarına olumlu bakan, geniş görüşlü, tasavvufa yer veren bir İslam alimidir. Büyük İranlı mutasavvuf Molla Sadra üzerinde kitabı önemlidir. Ve en ideal İslami model olarak Türkiye'yi gösterir kitaplarında. Evet. Türkiye'ye sempatisi olan bir bilim adamı. Dost olduk. 6 çocuğu vardı fakat bir oğlu Hristiyan oldu. Gülüyor. Hayata bakın. Ters tepmiş. Babasını protesto için belki de biliyorsunuz. Evlatlar bazen ebeveynlerini protesto eder. Benim tanıdığım Fazlur Rahman iyi kalpli, iyi bir Müslümandı. Kalp hastasıydı. Fazlur Rahman erken yaşta öldü değil mi? Chicago'da erken yaşta öldü evet. Biliyorsunuz Türk İslamiyetinin Arap İslamiyetinden farkı tasavvufu dini hayatın önemli bir kolu olarak kabul etmesidir. Türkiye'de Kur'an'ın tefsirinde akli prensipleri esas alan müfessirler vardır. Akılcı felsefeyle Kur'an'ı yorumlayan İrani ulemadan Razi'nin Kur'an tefsiri bizde el üstünde tutulur. 24. ayrımın sonu. Sayfa 303.